7. Adalet. Adalet müessesesinin yeni bir düzene konulmasını gerektiren sebepler. Osmanlı İmparatorluğu'nun adalet teşkilatında yeni bir düzen kurulmasına Tanzimat arifesinde başlanmıştı. Bu hareketin başlıca sebebini devletçe yeni hukuk prensiplerinin kabul edilmesinde aramak gerekir. II. Mahmud, bundan böyle tebaamda Müslümanları ancak camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada tanımak isterim demek suretiyle hukuk ve kanun yönünden Osmanlı halkını eşit saymak hususundaki düşüncesini açıklamıştı. Bu sebeple imparatorlukta Müslüman olmayan halkı ifade etmek için kullanılmakta olan reaya tabiri terk edilmişti. Padişahın bir sözden ibaret olan bu düşüncesi Gülhane Hattı Hümayunu'yla teyit edildi. Bu hat cins ve mezhep gözetilmeksizin tebaa için can, ırz ve namus, mal ve mülk masumluğunu tespit ve tevsik ediyor ve mahkeme kararı olmadıkça hiçbir kimsenin suçlu tutulamayacağını ve cezalandırılamayacağını ilan ediyordu. 1856'da ilan edilen İslahat fermanıyla da cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün tebaanın devlet idaresine iştirak etmek hususunda eşit haklara sahip bulunduğu ifade ediliyordu. Bu yeni hukuk prensiplerinin kabul edilmesi, din esası üzerine gelişmiş bulunan adalet teşkilatında bir yenilik yapılmasını gerektirmiş ve bu sebeple II. Mahmud devrinde şer'iye mahkemeleri sadrazamın murakabesinden alınarak Şeyhülislam'ın idaresi altına konulmuştu. Tanzimatçılar da meclisi ahkam-ı adliyeye idari ve teşri'i vazifeler yanında yargı yetkileri tanımışlar, şer'i mahkemeler dışında ticaret ve cinayet mahkemeleri kurmuşlardı. Fakat bu müesseseler sayıları ve esirleri bakımından kabul edilmiş olan yeni hukuk prensipleriyle intibak halinde değildi. Yabancı devletler bilhassa 1856'dan sonra Hristiyanların zulüm gördüğünü iddia edip siyasi müdahalelerde bulunarak yukarıda söz konusu vesikalarda ilan edilmiş olan prensiplere göre adalet sisteminin kurulmasını istemeye başladılar. Bundan başka Gülhane hattının ilanından sonra Avrupalıların türlü sebeplerle ve bilhassa ticaret maksadıyla Osmanlı İmparatorluğuna gelmeleri çoğalmıştı. Bu yüzden Osmanlı tebaası ile aralarında çıkan ihtilafların çözülmesi için sevk edildikleri mahkemelerin kanun ve usullerine itiraz etmeye başlamıştılar. Bütün bu sebepler Osmanlı devlet adamlarının adalet teşkilatına yeni bir düzen verilmesi hususunda başlamış olan işe devam etmeye zorlamaktaydı. Osmanlı devlet adamlarının adalet müessesesi hakkında bazı düşünceleri. Abdülaziz devrinde adalet müessesesinin ıslah edilmesi lüzumunu duyan, düşünen ve o yolda hareket eden devlet adamları Ali, Fuat, Mithat ve Cevdet Paşalardı. Ali ve Fuat Paşalar batılı kanunların ve bu arada Fransız Medeni Kanunu'nun iktibas edilmesiyle mahkemelerimizde uygulanmasını yapılacak işin esası olarak görüyorlardı. Mithat Paşa ise iç içe çalışan mülki ve idari teşkilatla adalet teşkilatının ayrılmasına ve adalet müessesesinin müstakil bir tarzda teşkilatlanmasına taraftardı. Cevdet Paşa'ya gelince Batı mevzuatından istifade edilmesini kabul etmekle beraber Fransız Medeni Kanunu'nun aynen alınmasını mahsurlu görmekteydi. Mithat Paşa'nın mahkemelerin istiklali hakkındaki fikrine uymakta, bu fikri ondan daha da kuvvetle müdafaa etmekteydi. Cevdet Paşa bu hususta kaleme aldığı bir layihada mahkemelerin derecelerini sulh, bidayet, istinaf ve temyiz olarak dörde ayırmakta, fakat asıl mahkeme olarak bidayetle istinafı kabul ederek bunların verecekleri ilamların temyizde tetkik olunacağını ifade etmektedir. Paşa, layihasında hakimlerin teminatı üzerinde de durmakta ve düşüncesini şöyle ifade etmektedir. Gerek şer'i mahkemelerde gerek nizamiyede asıl lazım olan mahkemeler hakkında ammenin emniyeti olup bu dahi hakimlerin kendi hallerinden emin olmalarına bağlıdır. Hakimler usulüne göre seçildikten sonra layen azil, azledilemez olmaları vacibatı umurdandır. muntazam devletlerde bu kaideyi müselleme yürürlükte bulunduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de eskiden haklı haksız şunun bunun başı kesilirken hakimlerin bundan müstesna ve her türlü mekkarlıktan masum ve muhterem idiler. Şimdi dahi hakimlerin bir günah töhmetleri olmadıkça azlolunmayacaklarına ve mahkemeler serbest olup işlerine bir taraftan müdahale edilmeyeceğine dahilen ve haricen efkâr-ı ammeyi kandıracak tedbir neyse anın ittihazı lazımdır. Cevdet Paşa sadaret makamına defalarca gelmiş ve bu makamı yıllarca işgal etmiş bulunan Ali ve Fuat Paşaların itimadına mazhardı. Hatta bir aralık Ali Paşa'ya hocalık bile yapmış ve ona mantık dersi okutmuştu. Bu sebeple Abdülaziz devrinde meydana getirilen adli teşkilatta Büyük Avrupa devletlerinin müdahalesi. Bununla beraber Osmanlı devlet adamlarına bu fikri telkin eden ve onları teşebbüse geçmeye zorlayan önemli bir amil de vardır ki o da yabancı devletlerin müdahalesidir. 1867'de İngiltere, Avusturya, Fransa ve Rusya hükümetleri Osmanlı Devleti tarafından muhtelif tariflerde vaat edilmiş olan ıslahatın ne dereceye kadar tatbik edilmiş olduğunu tespit etmek maksadıyla bir tahkikat yaptılar. Neticede çeşitli eksikler ve kusurlar buldular. Bu arada adalet alanında yapılmış olan ıslahatı, yani şeriat mahkemeleri dışında kurulmuş bulunan karma mahkemeleriyle ticaret mahkemelerinin sayılarını az, usul ve mevzuatını yetersiz gördüler. Şikayette bulundular. Bu hareket devletin hükümranlık haklarına bir müdahaleydi. Fakat Osmanlı İmparatorluğu inhitat halinde bulunduğu için müdahaleye mukavemet edecek kuvvete sahip değildi. Hristiyan tebaanın şikayetlerini önlemek ve bu suretle yabancı devletlerin onun lehinde müdahalelerine yer bırakmamak maksadıyla mülki idarede geniş bir ıslahat programı hazırladı. Fakat mülki idare yargı teşkilatıyla iç içe çalıştığı için mahkeme mevzuunun da yeniden ele alınması gerekliydi. Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin teşkilatlanması. Bu maksatla Meclis-i Valâ-yı Ahkam-ı Adliye 1868'de Devlet Şurası ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye olmak üzere birbirlerinden müstakil iki kısma bölündü. Devlet Şurası'nın ne maksatla ve nasıl teşkilatlandırıldığı yukarıda görülmüştü. Divan-ı Ahkam-ı Adliye'ye gelince riyasete Ahmet Cevdet Paşa tayin edilerek onun tarafından teşkilatlandırıldı. Divan-ı Ahkam-ı Adliye yüksek bir mahkeme karakterini taşıyordu. Üyeleri Müslüman olan ve olmayan kimseler arasından seçilerek tayin edilmekteydi. Teşkilat yönünden iki kısma ayrılmıştı. Birinci kısım temyiz mahkemesi, mahkeme-i temyiz. İkinci kısımsa istinaf mahkemesi, mahkeme-i istinaftı. Mahkeme-i temyiz, nizamiye mahkemelerinin cinayet ve adı hukuk davaları ilamlarını temyiz etmekle görevlendirilmişti. Hukuk ve ceza dairelerine ayrılmaktaydı. İstinaf mahkemesi kısmı ise ceza, hukuk ve ticaret dairelerine bölünmüştü. En son tetkik ve karar merciğiydi. Divan-ı Ahkam-ı Adliye azaları bir mahkeme kararı olmadıkça azledilemezlerdi. Padişahla vükelanın ne mahkeme usullerine ne de hükümlere hiçbir suretle müdahale edemeyecekleri tespit edilmişti. Bu suretle icra kuvvetiyle yargı kuvveti ayrılmış, yargı kuvvetinin istiklali tanınmış ve hakim teminatı müessesesi de kabul edilmişti. Ahmet Cevdet Paşa Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin kuruluşunda hem temyiz kısmının hem de istinaf kısmının reisiydi. Temyiz reisi sıfatıyla vükela heyetine de dahildi. Cevdet Paşa Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin teşkilatlandırılmasına çalışırken mülki teşkilatın kademelerine tekabül etmek üzere şeriye mahkemelerinin dışında bir yargı sisteminin kurulmasına da çalıştı. Nizamiye mahkemelerinin kurulması. Bu suretle meydana gelen mahkemelere nizamiye mahkemeleri denildi. Bu mahkemeler Müslüman olan ve Müslüman olmayan halk için müşterek mahkemelerdir. Şeriat mahkemeleriyle Müslüman olmayan toplulukların cemaat mahkemeleri eskiden olduğu gibi mevcudiyetlerini muhafaza edecekler ve evlenme, boşanma, miras ve daha bu gibi ihtilafları dini kaidelerine göre halledeceklerdi. Nizamiye mahkemelerinin yetkileri şeriat mahkemeleriyle cemaat mahkemelerinin selahiyetleri dışında kalan hukuk ve cinayet davalarına ve bir de ticaret mahkemelerinin selahiyetleri dışında kalan davalara bakmaktı. Mülki teşkilatın kademelerine göre yargı kademeleri şöyle teşkilatlanmıştı. Her bir nahiyede bir sulh mahkemesi, ihtiyar meclisi, her bir kazada bir dava meclisi, meclisi deavi, sancak merkezinde bir hukuk ve cinayet temyiz meclisi, meclisi temyiz ve hukuk. Vilayet merkezinde büyük bir hukuk ve cinayet temyiz meclisi bulunacaktı. Nahiyelerde aynı zamanda sulh meclisi vazifesini görecek olan ihtiyar meclisi, her sınıf ahali için en az 3 ve en çok 12 azadan seçimle kurulacaktır. Nahiyenin imamlarıyla Müslüman olmayan halkın ruhani reisleri, ihtiyar meclisinin tabii üyesi bulunacaklardır. Kazalarda dava meclisleri hakimin, kadının başkanlığı altında 6 kişiden kurulacaktır. Bunlardan 3'ü Müslüman, 3'ü diğer din ve mezheplerden olacak ve halk tarafından seçilerek tayin edilecektir. Sancaklarda hukuk ve cinayet temyiz meclisleri hakimin başkanlığı altında 7 kişiden kurulacaktır. Kaza dava meclislerinde olduğu gibi bunlarda da 3'ü Müslüman, 3'ü Müslümandan gayrı halk tarafından seçilen kimseler olacaktır. Bundan başka hukuk ve kanun işlerinden anlayan devlet tarafından tayin edilmiş bir memur bulunacaktır. Vilayetlerdeki büyük hukuk ve cinayet temyiz meclisinin kuruluşu da aynıdır. Yalnız bu meclis hakimler müfettişi sıfat ve selahiyetlerine haiz yüksek bir hakimin başkanlığında toplanacaktır. Bu son meclis cinayetle alakalı davalardan geniş ve derin bir tetkike lüzum gösterenler için icabında azalarından bir kısmıyla geçici olmak üzere bir cinayet meclisi, meclisi cinayet teşkil edilecektir. Nizamiye mahkemelerinin selahiyetleri. İhtiyar meclisleri kabahat ve cünha davalarının dışında kalan anlaşmazlıkları görürler. Netice ilamla değil senetle tespit edilir. Verilen kararın muteber olması için davacıyla davalının bu karara uyması şarttır. Dava meclisleri kabahat ve cünha derecesindeki davalarla kazada ticaret mahkemesi bulunmadığı takdirde özel kanuna göre ticaret davalarını ve senevi 100 kuruş takdir edilen irat üzerindeki davaları görürler. Bazı hallerde bu davaların sancak meclisinde istinafı mümkündür. Sancak hukuk ve cinayet temyiz meclisleri, kaza dava meclislerinin istinaf yolu açık olmak üzere karara bağlanan davaları görürler. Bundan başka senevi iradı 500 kuruş olarak takdir edilmiş olan mülk davalarını kesin, bu nispetten yukarınkileri ise istinaf yolu açık olmak üzere hükme bağlarlar. Cinayete müteallik davaları ise gördükten sonra dosyayı vilayet hukuk ve cinayet temyiz meclislerine gönderirler. Vilayet hukuk ve cinayet temyiz meclislerine gelince kaza ve sancak meclislerinde istinaf yolu açık olmak şartıyla karara bağlanan davaları istinaf yoluyla görürler. Nizamiye mahkemelerinin karakteri. Şeriat, cemaat ve ticaret mahkemelerinin dışında meclis adıyla kurulan nizamiye mahkemeleri teşkilatı itibarıyla Avrupa mahkemelerine yaklaşmaktadır. Hakimlerin tayini ise bir hususiyet arz eder. Şeriat mahkemeleri adliye nezaretine bağlı bulunmakla beraber başkanları fetva makamı yani Şeyhülislam tarafından kadılar arasından tayin olunurlar. Şu halde kadı hem şeriye mahkemesinin hem de nizamiye mahkemesinin başıdır. Bunun sebebi henüz kadılık mesleğinin dışında Osmanlı İmparatorluğu'nda hakim yetiştiren müessesenin kurulmamış ve yeni tip hakim yetiştirilmemiş olmasıdır. Mahkemelerin diğer üyeleri halk tarafından 2 yıl için seçilmiştir. Bu üyelerden yarısının Müslüman, diğer yarısının Hristiyan bulunması, Osmanlı Devleti'nin Hristiyan ve Müslüman tebaası arasında mutlak bir hukuk eşitliği vaat etmiş olmasından ve Avrupa devletlerinin de yukarıda ifade edildiği gibi bu hususta devamlı baskı yapmalarından ileri gelmiştir. Hakimlerin meşru bir sebep bulunmadıkça yerlerinden ayrılamayacakları ayrıca tespit edildiği için bir dereceye kadar hakim teminatı da tesis edilmiş demektir. Mahkeme ilamlarının Türkçe olarak yazılması prensibi kabul edilmekle beraber bu ilamların mahkemenin bulunduğu yerdeki halk çoğunluğunun kullandığı dile yani Arapça, Bulgarca, Sırpça gibi dillere tercüme edilmesi de kabul edilmiştir. Nizamiye mahkemelerinin en önemli özelliği, mülki amir ve memurların hiçbir tesir ve müdahalelerine yer bırakmayacak tarzda teşkilatlanmış bulunmalarıdır. Ticaret mahkemeleri. Önceki kitabımızda da belirtildiği gibi ticaret mahkemeleri 1846'da imparatorluğun ilkin büyük şehirlerinde kurulmuştu. Esaslı bir tarzda teşkilatlanmaları ancak 1861'de mümkün olmuştur. 1875'te imparatorlukta 120 ticaret mahkemesi çalışmaktaydı. Bunlardan 49'u Avrupa, 71'i Asya, ikisi de Afrika eyaletlerindeydi. İstanbul'da ve sahil şehirlerinde bulunan ticaret mahkemeleri, kara ticareti ve deniz ticareti olmak üzere iki bölüme ayrılmıştı. Ticaret mahkemesi bulunmayan kazalarda ticaret davalarının, ticaret hükümlerince dava meclislerinde görülmesi kabul edilmişti. 1875 tarihinde ticaret mahkemeleri ticaret nezaretine bağlı bulundukları halde o tarihte bu nezaretten alınarak adliye nezaretine bağlanmıştır. İlmiye sınıfının tepkisi. Şeriat mahkemelerinin dışında nizamiye mahkemelerinin kurulması devrine göre çok cesurane bir hareket ve yenilikti. Medrese ulemasının ve onun tesiri altında bulunan halkın bu hareketi küfür sayması bile ihtimal dahilindeydi. Ahmet Cevdet Paşa bu ihtimali dikkate alarak ulemaya anlayacağı şekilde eserini savundu. Celaleddin Devani'nin Divan-ı Def-i Mezalim adlı eserini hulasa ederek tercüme etti. Bu eserde şer'i mahkemelerin dışında mahkemeler kurulabileceği tezi izah edilmekte ve savunulmaktaydı. Paşa, Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin açılış töreninde söylediği nutukta ulema ve vükela huzurunda bu tezi belirttikten sonra Celaleddin-i Devani gibi bir zat böyle dedikten sonra anın üzerine kim ne diyebilir? Bunlar tab ve neşirle saire dahi bildirilmelidir diyerek devrin ulemasına meydan okudu. Ulema, Celaleddin-i Devani'ye karşı aksini iddia etmiş olan alemlerin yazdıklarını ortaya koyabilirdi. Fakat o kadar bitkin ve biçare bir haldeydi ki, yargı teşkilatında yapılan yeniliği bu sefer de divani adına sineye çekmekten başka çare göremedi. Yeni kanunlar. Yeni kanunların meydana getirilmesi lüzumu. Bu lüzum Gülhane Hattı Hümayunu'ndan ilanı üzerine idrak edilmeye başlanmıştı. Çünkü Gülhane Hattı Osmanlı İmparatorluğu'nda dini cemaatler yerine haklar yönünden eşit bir tebaa kabul etmişti. Fertler arasında ve fertlerle devlet arasındaki münasebetleri yeni hukuk mevzuatıyla tespit etmek gerekiyordu. Gülhane Hattı ile ilan edilmiş olan prensipler Avrupa devletlerinde tatbik edilmekteydi. Orada bu prensiplere uygun olarak kanunlar da yapılmıştı. Şeriat, dini bir hukuk sistemi olduğu için din ve mezhepleri muhtelif olan bir tebaaya tatbik edilemezdi. Bu sebepledir ki Abdülmecid devrinde Avrupa kanunlarından faydalanılmak suretiyle ceza, ticaret ve arazi kanunnameleri meydana getirilmişti. 1856 tarihli ıslahat fermanı, Hristiyanlara siyasi haklar bahşettiği ve imparatorlukta geniş bir ıslahat yapılmasını taahhüt ettiği için bu kanunlara yenilerini de ilave etmek icap ediyordu. Fakat gerek ıslahat yapılması, gerekse yeni kanunlar hazırlanması esaslı tetkiklere ve zamana ihtiyaç göstermekteydi. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan tebaası her tarafta galeyan halindeydi. Eyaletlerde isyanlar birbirini takip ediyordu. Büyük Avrupa devletleri Hristiyan tebaanın lehinde devamlı olarak müdahalede bulunuyorlardı. Bundan başka 1839 ticaret antlaşmaları sebebiyle Osmanlı topraklarında yerleşmiş olan Avrupalıların sayısı çoğalmıştı. Bunlar da Türk kanunlarını öğrenmek ve bilmek istiyorlardı. Bu çeşitli amillerin baskısı Abdülaziz devrinde o dereceye geldi ki Osmanlı hükümeti mülki taksimatında, mülki idaresinde ve yargı teşkilatında Avrupa usulünde önceki bahislerde belirtildiği üzere esaslı bir ıslahat yapmak zorunda kaldı. Bu iş yapılırken yeni kanunlar da meydana getirilmesi tabii ve zaruriydi. Bu kanunların mülki taksimatla mülki idareye müteallik olanları kolayca yapıldığı halde mahkemeler için gerekli bir medeni kanunun hazırlanmasında ciddi müşkilata rastlandı. Medeni kanun hakkında ortaya atılan tezler. Osmanlı devlet adamları bir medeni kanun hazırlanması fikrinde müttefiktiler. Fakat hazırlanacak kanunun mahiyeti hakkında biri inkılapçı, diğeri gelenekçi olmak üzere iki zümreye ayrılmış bulunuyorlardı. İnkılapçı zümre şöyle diyordu. Osmanlı Devleti 1856'dan beri Avrupa devletleri topluluğuna alınmış ve bu suretle Avrupa amme hukuku ve konseyi faydalarına iştirak etmeye kabul olunduğu ilan edilmiştir. Türkiye, Tanzimat'ın ilanından beri müesseselerini garplılaştırmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu müesseselerin yürütülmesi için Avrupa'da yürütülmekte olan kanunların tercüme edilerek bizde de tatbiki lazımdır. Gelenekçiler ise bu teze şöyle cevap veriyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafyası, halkının bünyesi, geçirdiği tarihi seyir Avrupa devletlerine benzemez. Biz Avrupa müesseselerinden ve kanunlarından faydalanabiliriz. Fakat bu kanunları aynen tercüme edip tatbik edemeyiz. Fransız Kanuni Medenisi'nin alınması fikri. Bu iki zümre arasında mücadele 1839'da başlamış, Kırım Muharebesi esnasında şiddetlenmiş ve Abdülaziz devrinde bilhassa nizamiye mahkemelerinin kurulması üzerine şiddet son haline varmıştı. Sadrazam Ali Paşa 1867'de Girit'te isyan bastırmakla meşgul olduğu bir sırada Sultan Abdülaziz'e gönderdiği bir layihada imparatorluğun içinde bulunduğu durumu izah ettikten sonra yapılması gerekli islahatı ifade ederken mahkemelere de temas ederek Mısır'da olduğu gibi bizde de kod sivil, medeni kanun dedikleri kanunname tercüme ettirilip muhtelif mahkemelerde muhtelif davalara ana göre rüyet edilmelidir diye fikrini açıkladı. Ali Paşa'nın fikrini bu kadar açık ve cesaretle ifade etmesinin çeşitli amilleri vardır. O, daha Paris Konferansı'nda 1856, Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil ederken kapitülasyonların kaldırılmasını teklif etmiş ve şu cevabı almıştı. Sizin kanunlarınız tek taraflıdır. Yalnız Müslümanlara göre yapılmıştır. Kanunlarınızı değiştiriniz, biz de kapitülasyonlardan vazgeçelim. Ali Paşa, Girit'te bulunduğu esnada da isyanın sebeplerini tetkik ederken, bu sebeplerin en mühimleri arasında bütün tebaaya aynı hakları tanıyan kanunların bulunmayışını tespit etmişti. Girit'ten İstanbul'a avdetinde kod sivil konusu üzerinde arkadaşlarını ikna etmek için çalışmaya başladı. Beraberinde Girit'e götürmüş olduğu ticaret nazırı Kabuli Paşa da aynı fikri kuvvetle benimsemiş olduğu için vükela nezdinde propagandaya girişmişti. İstanbul'daki Fransız elçisi Marquis de Mostier'e yakın arkadaşı bulunan Ali Paşa'nın bu hareketini tespit ettikten başka ona kod sivil hakkında değerli bilgiler de verdi. Ali Paşa bir taraftan fikirleri hazırlamaya çalışırken diğer taraftan Sait Paşa'yı Fransız Medeni Kanunu'nu Arapça metninden Türkçe'ye tercüme etmeye memur etti. Hatta bu kanunun maddelerinden Osmanlı İmparatorluğu'nda tatbik değeri taşıyanları ayırt etmek için özel bir komisyon bile kurdu. Ali Paşa'nın bu çalışmalarına karşı Ahmet Cevdet Paşa ile Şirvanzade Rüştü Paşa'nın temsil ettiği geleneksel grup muhalefete geçti. Bu iki paşa medreseden yetişmekle beraber hür düşünceliydiler. Hatta Cevdet Paşa birçok hususlarda inkılapçı grupla işbirliği bile yapmıştı. Fakat kod sivil meselesinde şeriatın hükümleri dışında kendi ihtiyaçlarımıza göre bir medeni kanun hazırlanabileceğine inanıyordu. Ali Paşa, Cevdet Paşa'ya hürmet eder ve onun fikirlerine ehemmiyet verirdi. Bu sebeple ortaya çıkmış olan ihtilafın özel bir komisyonda incelenmesini muvafık gördü. Fuat Paşa'nın reisliğinde toplanan ve vükela hiyetinden bir kısmını içine alan bu komisyon, iki tarafında tezlerini dinledikten sonra Fransız Medeni Kanunu'nun alınması fikri bırakıldı ve Cevdet Paşa'nın teklifi üzerine fıkıh kitaplarından faydalanılmak suretiyle muamelata dair ve zamanın icablarına uygun olmak üzere Mecelle-i Ahkam-ı Adliye namıyla bir kitap yazılmasına karar verildi. Mecellenin hazırlanması. Bu kitap medeni kanun vazifesini görecekti. Hazırlanması için Cevdet Paşa'nın başkanlığında bir mecelli cemiyeti kuruldu. Devrin fıkıh ilminde yetkili bilginleri bu cemiyete girdiler. İçlerinde Cevdet Paşa'dan başka garp kültürüne vakıf olan kimse yoktu. Mecelle çalışmaları takriben 10 yıl sürdü ve mecelle bir mukaddime ile 16 kitap halinde hazırlandı. 15 kitabı 1874'te, 16.sı ise 1878'de tamamlandı. Mecellenin karakteri. Mecelle, fıkıh ilminin dünya işleriyle ilgili hükümlerinin toplanmasıyla meydana getirilmiş bir medeni kanundur. İçine aldığı esasların önemli bir kısmı Hanefi mezhebine dayanmaktadır. Bununla beraber tam bir medeni kanun vazifesine haiz bulunmamaktadır. Zira bu kanun medeni münasebetlerin en mühimlerini teşkil eden şahıs, aile ve miras münasebetlerine ve aynı haklara müteallik birçok mühim hususlara ihtiva etmemektedir. Mecellenin bu eksikleri daha ziyade nizamiye mahkemelerinin ihtiyacı göz önünde tutularak hazırlanmış bulunmasından ileri gelmektedir. Bu mahkemelerin dışında şer'iye mahkemelerinin mevcut olduğu ve sözü geçen meselelerin bu mahkemeler tarafından görüldüğü hatırlanırsa, mecelledeki eksik görülen cihetlerin manası anlaşılır. Bununla beraber mecelle intişar ettikten sonra nizamiye mahkemelerinde olduğu gibi şer'iye mahkemelerinde de tatbik edilmesi emredilmiştir. Bu devreye kadar mahkemelerin çalışması sağlam ve sabit bir mesnetten mahrumdur. Aynı mesele hakkında o kadar çok karışık fetvalar ve ilamlar vardır ki bu şartlar dahilinde adalete itimat güç bir mesele halini almaktaydı. Mecelle bunun önüne geçmekle adliyede tefekkür vahdetinin de temelini atmış oldu. Mecellenin Türkçe yazılmış olması da bir hususiyet arz eder. Zira bu tarihe kadar hükme esas olarak kabul edilen fıkıh kaideleri daha ziyade dağınık haldeydi ve Arapça yazılmıştı. Bu sebeple mecelleyi Türkçenin hukuk dili olarak gelişmesinde de esaslı merhale olarak kabul etmek doğru olur. Osmanlı Tabiiyet Kanunu 1869. Tanzimattan önce tabiiyet meselesi. Osmanlı tebaası için cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin tatbik edilmek üzere nizamiye mahkemeleri kurulduğu ve mecelle namıyla yeni bir medeni kanun hazırlandığı sıralarda Müslüman olan ve olmayan Osmanlı halkı için müşterek hükümleri içine alan bir tabiiyet kanunu da hazırlandı. Bu kanunun hazırlanmasından önce tabiiyet statüsü ve devletin başına çıkardığı gayeler şöyle hülasa edilebilir. Bilindiği gibi Tanzimat'tan önce Osmanlı tabiiyetinde olan imparatorluk halkı Müslüman olan ve Müslüman olmayan diye iki zümreye ayrılmaktaydı. Bir yabancının Osmanlı tabiiyetine girmesi için İslamlığı kabul etmesi gerekirdi. İslamlığa hariçten gelen ve Müslüman olmayan yabancılara gelince misafir olarak muamele görmekteydiler. Yabancı devletler imparatorlukta tebaanın din yönünden farklı haklara sahip bulunmasını ve farklı muameleye tabi tutulmasını vesile tutarak kapitülasyonlarla bu tebaa lehinde müdahalelerde bulunmak hususunda bir takım haklar elde etmiş bulunuyorlardı. Rusya, Ortodoksların Fransa, Katoliklerin İngiltere, Protestanların hamisi durumuna girmiş bulunuyordu. Bu devletler bilhassa Rusya'nın ve Fransa'nın Türkiye'deki konsolosları işlerini daha kolaylıkla çevirmek ve hatta Osmanlı Devleti'nin başına gayeler çıkarmak için Türk tabiiyetinde bulunan Hristiyanlardan bir kısmını kendi tabiiyetlerine veya himayeleri altına alarak Osmanlı tabiiyetinden çıkarmakta ve onları kapitülasyonların imtiyazlarından faydalandırmaktaydılar. Osmanlı tabiiyetinden çıkarak yabancı tabiiyete veya himayesine giren Hristiyanlar bu işten çok karlıydılar. Çünkü Osmanlı topraklarında yaşadıkları halde hiçbir mükellefiyete tabi tutulmadıkları gibi tabiiyetine girdikleri devletin askerlik ve vergi gibi mükellefiyetlerini yerine getirmiyorlardı. Himaye gördükleri için adeta bir yerli yabancılar sınıfı teşkil eden kimseler şunlardı. 1. Yerli tercümanlar. 2. Yerli konsoloslar. 3. Ecnebi tüccarların ticaret işlerini idare eden mümessiller ve ajanlar. 4. Konsoloshane yasakçıları ve hizmetkarları, konsolosların alışveriş ettikleri ekmekçi, kasap ve daha bu gibi esnaf. Antlaşmalara göre sadece konsoloshanelerde çalışanlar için vazife müddetine inhisar etmek ve şahsa ait olmak üzere bir himaye hakkı tanımıştı. Halbuki bunlar memuriyetleri dışında yaptıkları ticari muamelelere ve kendilerinden başka akrabalarına da bu himayeyi teşmil ettirmiş bulunuyorlardı. Kaldı ki konsoloslar diledikleri kadar kimseyi, hatta dil bilmedikleri halde tercüman olarak bulunduruyorlar ve hiçbir menfaatleri bulunmayan yerlerde de yerli konsolos tayin ediyorlardı. Tabiyet meselesi için alınan tedbirler. Bu hal ilk defa 3. Selim devrinde devletin dikkatini çekti ve elçilerden ahitnamelerde yazılı sayıdan fazla tercüman kullanmamaları istendiği gibi, hakkı olmadan tercüman vesikası kullananlar araştırılarak vesikaları ellerinden alındı. Fakat bu tedbir tabiiyet meselesini kökten halletmediği için tesirsiz kaldı. 1830'da müstakil bir Yunan devleti kurulmasından sonra Rusya ve Yunanistan yeni ve meşru olmayan usullerle Rumları Osmanlı tabiiyetinden çıkartmaya koyuldular. 1841'de bir Türk mahkemesi huzuruna çıkan Osmanlı tebaası bir Hristiyan, mahkemesinin tehir edilmesi üzerine Odessa'ya giderek bir Rus pasaportu almış ve 10 gün sonra mahkeme huzuruna yanında Rus sefaretnamesi tercümanı bulunduğu halde Rus tebaası sıfatıyla ispatı vücut etmişti. Bunun gibi Türkiye'deki Rumlardan birçoğu Atina'ya giderek tabiiyet değiştirmek için kurulmuş olan acentalardan gerekli evrakı kısa zamanda tedarik edip Yunan tabiiyetine girmekte ve Türkiye'yi avdetlerinde kapitülasyonların bahşettiği imtiyazlardan faydalanmaktaydılar. Bu suretle Yunanistan'ın 1831'de nüfusu 750 binken birkaç yıl içinde 1 milyon 56 bine ulaşmıştı. Osmanlı tebaasının bu şekilde azalması 1841'de Mustafa Reşit Paşa'yı esaslı tedbirler almaya sevk etti. Yabancı devletler elçilerine gönderdiği resmi bir takrirde tabiiyet değiştirme hususunda Osmanlı Devleti'nin kabul etmiş olduğu kararı şöyle ifade etti. Osmanlı Devleti tebaasından her kim başka bir devletin tabiiyetine girerse bunu ilan eylediği günden itibaren 3 ay içinde Osmanlı Devleti topraklarını terkle tabiiyet iddiasında bulunduğu devletin topraklarına veyahut istediği başka bir yere nakletmeye ve gitmeye icbar bulunacaktır. Bu kimse Osmanlı Devleti'nde bulunan akrabalarının mirasından mahrum kalacaktır. Sahip bulunduğu arazi ve emlakının yukarıda belirtilen müddet içinde Türk tebaasından olanlara satacaktır. Tabiiyet değiştirenlerin Osmanlı tabiiyetinde kalacak çocukları yabancı himayesinden asla faydalanamayacaktır. Bu tedbirin de esaslı faydası görülmedi. Konsoloslar türlü hileli yollarla Türkiye'den hiç çıkmamış olan Hristiyan tebaaya tabiiyet vesikaları tedarik etmeye devam ettikleri gibi konsolosluk hizmetinde bulunan kimselerin sayılarını artırmaya ve bunların üzerinde himaye hakkı iddia etmeye devam ettiler. Bunun üzerine Babali 1863'te İstanbul'daki elçilere başvurarak bu husustaki suistimalin önüne geçmek üzere özel komisyonlar marifetiyle konsolosluk hizmetinde bulunanların sayılarının, hizmet müddetlerinin ve faydalandıkları imtiyazların tespitini teklif etti. Bu teklif kabul edildiyse de tatbikatta güçlükler çıktı ve itirazlar yükseldi. Tabiiyet kanununun çıkarılması. Tabiiyet meselesinin halli için alınan tedbirlerin itirazlarla karşılanması ve tesirsiz kalması meselenin tek taraflı olarak ele alınmasından, yani sadece Hristiyan tebaanın tabiiyet statüsünün tayin ve tespit edilmek istenmesinden ileri geliyordu. Halbuki bu Gülhane hattı ve ıslahat fermanıyla ilan ve kabul edilmiş olan tebaa eşitliği prensibiyle telif kabul etmiyordu. Babali bu ciheti takdir ettiği ve meseleyi kökünden halletmek istediği için 19 Şubat 1869 tarihinde Osmanlı tabiiyeti, Tabiiyet-i Osmaniye kanununu çıkardı. Tabiiyet kanununun hükümleri. Kanunun başlıca maddeleri şöyledir. Annesi ve babası veya yalnız babası Osmanlı tabiiyetinde bulunanlardan doğanlar Osmanlı tebaası itibar olunur. Madde 1. Ailesi yabancı olduğu halde Osmanlı İmparatorluğunda doğmuş olan kimse reşit olması tarihinden itibaren 3 yıl içinde Osmanlı tabiiyetine geçmek hakkını isteyebilir. Reşit yaşa varmış bulunan yabancı, devamlı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda 5 yıl ikamet ettiği takdirde Osmanlı tabiyetine geçmek için müracaatta bulunabilir. Madde 3.4. Osmanlı tebaasından müsaadeyle yabancı tabiyete giren şahıslar, tabiyet değiştirdikleri tarihten itibaren ecnebi sayılır ve haklarında o suretle muamele olunur. Fakat devletin müsaadesi olmadan tabiyet değiştirenlerin yeni tabiyeti hükümsüzdür. Osmanlı tebaası olan bir şahsın tabiyeti terk etmesi irade-i seniyeye bağlıdır. Madde 5. Osmanlı İmparatorluğunda ikamet eden her şahıs ecnebi tabiyetinde bulunduğunu ispat etmedikçe Osmanlı sayılır. Madde 9. Tabiyet kanununa itirazlar. Tabiyet kanununun başlıca özelliği Müslüman ve Hristiyan tefriki yapılmaksızın bütün tebaaya şamil oluşuydu. Bundan başka 3. ve 4. maddelerden de anlaşılacağı üzere Osmanlı tabiiyetine geçmek için Müslüman olmak gibi bir şart da aranmıyordu. Kanun her hususta Avrupa devletlerinde tatbik edilmekte olan kanunlara benzemekle beraber yabancı devletlerin itirazlarına uğradı. Rusya, Osmanlı İmparatorluğunda imtiyazlara sahip devletlerle Babali arasında kanunun müzakere edilmesini istedi. Babali böyle bir müzakereyi devletin iç işlerine bir müdahale telakki ettiğini belirtti ve kanunun makabline şumuli bulunmadığını ilan etti. Büyük devletler bu ilanı kafi bir teminat kabul ettiler. Tabiiyet kanunu yıllarca sürmüş olan tabiiyet ihtilaflarını hallettiği gibi Osmanlı Devleti'nin tebaanın hukuk yönünden eşitliğini sağlamak hususunda ortaya koyduğu yeni bir delil karakteri iktisap etti. Yabancılar için pasaport ve mürur tezkeresi nizamnamesi. Osmanlı tabiiyeti hakkındaki kanunnamenin çıkarılmasından sonra yabancılar için 19 Ağustos 1869'da pasaport ve mürur tezkeresi nizamnamesi çıkarıldı. Osmanlı Tarihi Cilt 5 adlı kitabımızda da belirtildiği gibi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da yakın çağa gelinceye kadar büyükelçilikleri ve konsoloslukları yoktu. Yabancılar Osmanlı İmparatorluğu'na pasaportları için vize almadan geliyorlar ve konsolosları vasıtasıyla hükümeti haberdar ediyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Avrupa'ya giden Osmanlı tebaası içinse muntazam bir pasaport usulü mevcut değildi. 3. Selim devrinde büyük Avrupa devletleri başkentlerinde ikamet elçilikleri kuruldu ise de konsolosluklar ihdas edilmedi. 2. Mahmut devrinde büyük elçilik müessesesi tekrar teşkilatlandırıldı ve konsolosluklar kuruldu. 1838 senesinde Osmanlı tebaasından Avrupa'ya gideceklere her devlette olduğu gibi hariciye nezareti tarafından pasaport verilmesi usul ittihaz olundu. Yabancıların Türkiye'ye seyahatleri eski usulde devam etti. Tanzimat devrinde önceki bahislerde belirtilmiş olduğu üzere yabancılar Türkiye'ye sık sık gelmeye ve bazı şehirlerde iş tutmaya ve memleket içinde çeşitli sebeplerle dolaşmaya başladılar. Murakaba edilmeleri güçleşti. Osmanlı devlet adamları da zamanla Avrupa devletlerinde tatbik edilen pasaport usulünün mahiyetini ve faydalarını kavramış bulunuyorlardı. Bundan başka Avrupa devletleri ile her hususta mütekabiliyet esasları dairesinde münasebetler idamesini de arzu ediyorlardı. Bu sebeplerle yukarıda işaret edilen tarihte pasaport nizamnamesi ve mürur tezkeresi yürürlüğe kondu. Osmanlı İmparatorluğu'na gelecek yabancıların bir Türk konsoloshanesinden vize almaları şart koşuldu. Vizesiz girecekler için para cezası ve ikamet harcı kondu. Bu gibilerini hudut dışı etme hususunda da devlet yetkisini kullanabilecekti. Yabancılardan imparatorluk dahilinde seyahat edecekler için de pasaportlarından başka mahalli otoritelerden bir mürur tezkeresi almaları aynı nizamname ile şart koşulmuştu. Bu sayfada Abdülaziz devrinde Adalet Teşkilatı isminde bir tablo var. Şimdi o tabloyu anlatıyorum. Abdülaziz devrinde Adalet Teşkilatı 1868. Üçe ayrılıyor. Adliye Nazırı, Şeyhülislam, Ticaret Nazırı. Adliye Nazırı ikiye ayrılıyor. Şurayı Devlet, Divan-ı Ahkam-ı Adliye, Divan-ı Ahkam-ı Adliye ikiye ayrılıyor. Mahkeme-i Temyiz, Mahkeme-i Nizamiye. Bunun altında Divan-ı Temyiz Mahkemeleri, vilayet merkezlerinde, Temyiz-i Hukuk Mahkemeleri, sancak merkezlerinde, Devavi Meclisleri, kaza merkezlerinde. Şeyhülislam'a bağlı şeriat mahkemeleri var, Ticaret Nazırlığı'na bağlı ticaret mahkemeleri var.